Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 14.
Devrimin üstünlüğü insanlara mutluluğu şu tiksindirici yeryüzü rahatlığını vermekte değildi. Breton'a göre tam tersine onun acılı koşullarını arıtıp aydınlatacaktı. Dünya devrimi ve bu devrimin gerektirdiği korkunç özveriler yalnız bir iyilik sağlayacaktı. Toplumun koşulunun tümüyle yapmacık iğretiliğini perdelemesini önlemek. Ne var ki Breton'a göre bu ilerleme ölçüsüzdü. Bu da devrimin bir iç çileciliğe bağlanması, böylece her insanın gerçeği olağanüstüye çevirebilmesi demekti. İnsan imgelemin gözler kamaştırıcı ölç alışıydı bu. Olağanüstü Hegel'de, ustalın tuttuğu yeri tutar Breton'da. Öyleyse Marksçılığın politik felsefesine bundan daha karşıt bir şey düşünülemez. Arthod'un devrimin amiyelleri diye adlandırdığı kişilerin uzun duralamaları kolayca anlaşılıyor. Gerçek üstücüler örneğin Joseph de Maistre gibi gericilerden çok daha uzaktılar. Bunlar devrimi yatsımak yani tarihsel bir durumu sürdürmek için yaşam tragediyasından yararlanırlar. Marksçılarsa aynı şeye devrimi uygun göstermek yani bir başka tarihsel durum yaratmak için başvururlar. Her ikisi de insan tragediyasını kendi amaçlarını gerçekleştirmede kullanır. Breton'sa devrimi tragediyayı tüketme yolunda kullanıyor, dergisinin adı ne olursa olsun gerçekte devrimi gerçek üstücü serüvenin buyruğuna veriyordu. Gerçek üstücülerin ölünceye dek ust dışını savunmak için ayaklanmalarına karşılık Marksçıların ust dışını dize getirmek istedikleri düşünülürse kesin kopma açıklanmış olur. Marksçılık tümü fethetmeye yöneliyordu. Gerçek üstücülükse her ruhsal deneyim gibi birliğe. Ust dışı dünya imparatorluğunu fethetmeye yeterse tümlük de ust dışını boyun eğdirtmek isteyebilir. Ama birlik isteği daha titizdir. Her şeyin ussal olması yetmez ona. Her şeyden önce ussal ile us dışının aynı düzeyde uzlaşmasını ister. Birlik bir sakatlama içeremez. André Breton'a göre tümlük ancak birlik yolunda belki zorunlu ama hiç kuşkusuz yetersiz bir evre olabilirdi. Ya hep ya hiç konusu burada yeniden karşımıza çıkıyor. Gerçek üstücülük evrensele yönelir. Breton'un Marx'a yaptığı tuhaf ama derin serzeniş de onun evrensel olmamasıdır. Gerçek üstücüler Marx'ın dünyayı değiştirmesiyle Rimbaud'un yaşamı değiştirmesini uzaklaştırmak istiyorlardı. Ama birincisi dünya tümlüğünü fethe götürür bizi, ikincisi ise yaşamın birliğinin fethine. Aykırı gibi görünecek ama her tümlük kısıtlayıcıdır. Sonunda iki çözüm topluluğu bölmüştür. Breton, Rimbaud'u seçmekle gerçek üstücülüğün eylem değil, çilecilik ve ruhsal deneyim olduğunu gösterdi. Akımın derin özgünlüğünü sağlayan, başkaldırı üzerine bir düşünce için çok değerli olan şeyi, kutsalın yeniden kuruluşuna ve birliğin fethine ilk yeri verdi. Bu özgünlüğü ne derece derinleştirdiyse ilk sağlarının kimileriyle birlikte politikacı arkadaşlarından da öyle dönülmezcesine ayrıldı. Gerçekten de André Breton düşle gerçeğin kaynaşmasını, ülke ile gerçek arasındaki eski çelişkinin yüceltilmesini istemiştir hep. Gerçek üstücü çözüm bilinir. Somut ust dışılık, nesnel rastlantı. Şiir en yüce noktanın fethi hem de olanaklı olan tek fethidir. Ruhun öyle bir noktası ki yaşam ile ölüm, gerçek ile düşsel, geçmiş ile gelecek, birbiriyle çelişkin görünmez artık. Hegel öğretisinin büyük başarısızlığını belirtecek olan bu en yüksek nokta nedir? Gizemcilere yabancı olmayan uçurum tepenin aranışı. Baş kaldırmışın saltıklığa susamışlığını yatıştıran ve belirleyen tanrısız gizemcilik söz konusudur gerçekte. Gerçek üstücülüğün temel düşmanı usçuluktur. Breton'un düşüncesi özdeşlik ve karşıtlık ilkeleri zararına durmama acısına örnekseme ilkesinin desteklendiği garip görünüşlü bir batı düşüncesidir. Karşıtlıkları arzuyla aşkın ateşinde eritmek, ölümün duvarlarını yıkmak söz konusudur. Büyü, ilkel ya da arı uygarlıklar, ateş çiçekleri ya da ak geceler yazını, birlik yolunda, her madeni altın eden taş yolunda birer evredir. Gerçek üstücülük dünyayı değiştirmemişse de, elenlerin dönüşünü haber veren Nietzsche'yi bir dereceye kadar haklı çıkaran kimi garip söylenler getirmiştir ona. Ancak bir dereceye kadar, çünkü karanlığın Yunanistan'ı, gizlemlerin, kara tanrıların Yunanistan'ı söz konusudur. Sonunda Nietzsche'nin deneyimi öğle ışığının benimsenmesinde taçlandığı gibi gerçek üstücülük deneyimi de gece yarısının övülmesinde inatla, bunalımla fırtınaya tapmada en yüce noktasına ulaşır. Breton kendi sözlerine bakılırsa ne olursa olsun yaşamın bize verilmiş olduğunu anlamıştır. Ama katılışı bizim gereksinimini duyduğumuz tüm ışığın katılışı olamazdı. Tüm katılışın insanı olamayacak kadar kuzeyliyim demişti. Gene de sık sık kendi kendine karşı çıkarak yoksama payını azalttı. Başkaldırının olumlu isteğini gün ışığına çıkardı. Sessizlikten çok kesinliği, Batel'e göre de ilk gerçek üstücülüğü canlandıran aktörel uyarmayı seçti. Bütün dertlerimizin nedeni olan yürürlükteki aktöre yerine yeni bir aktöre getirmek. Bu yeni aktöreyi bugün hiç kimse kuramadığı gibi o da kuramadı kuşkusuz. Ama bunu başarmaktan da hiçbir zaman umudunu kesmedi. Breton, yüceltmek istediği insanın gerçek üstücülükle benimsenen kimi ilkeler adına inatla küçültüldüğü bir çağın dehşeti karşısında geçici olarak geleneksel aktöreye dönmeyi önermek zorunda olduğunu sezdi. Bir duruş var burada belki ama yok sayıcılığın duruşudur bu. Başkaldırının gerçek ilerlemesidir. Ne olursa olsun, Breton'un gerekliliğini kesinlikle sezdiği aktöreyi ve değeri kendisi veremeyince aşkı seçtiği yeterince bilinir. Çağının bayağılığı içinde aşktan derinlikle söz etmiş tek insan olduğu unutulmaz. Aşk büyük korkular içinde bir aktöredir. Bu sürgüne yurtluk etmiş bir aktöre. Elbette bir ölçü eksiktir hala. Ne bir politika ne bir dindir gerçek üstücülük. Olanaksız bir bilgelikten başka bir şey değildir. Ama rahat bir bilgelik olamayacağının da kanıtıdır. Breton hayranlık verici bir dille günlerimizin ötesini istiyoruz, alacağız diye haykırmıştı. Eyleme geçmiş Us dünyaya dalga dalga ordularını yollarken onun sevdiği ışıltılı gece belki de şu daha parlamamış şafakları yeniden doğuşumuzun ozanı Renshar'ın sabahçılarını umuştular. Yok sayıcılık ve tarih. 150 yıllık doğa ötesi başkaldırı ve yok sayıcılık değişik maskeler altında ama inatla hep aynı harap yüzün insan karşı çıkışının yüzünün inatla geri döndüğünü gördü. Hepsi de koşula ve yaratıcıya karşı çıkarak yaratığın yalnızlığını, her türlü aktörenin hiçliğini bildirdi. Ama hepsi de gönüllerindeki kuralın egemen olacağı, tümüyle yersel bir ülke kurmaya çalıştı aynı zamanda. Yaratıcının karşıtları olarak yaratılışı kendilerine göre yeniden oluşturmaya yöneldi. Yarattıkları dünya için arzu ile gücün kuralı dışında her türlü kuralı yadsımış olanlar, intihara ya da çılgınlığa koştular, yıkımın türküsünü söylediler. Ötekilere, kendi kurallarını kendi güçleriyle yaratmak istemiş olanlara gelince gösterişi, görünüşü ya da bayağılığı seçtiler ya da öldürmeyi ve yıkmayı. Ama Said ve romantikler, Karamazov ya da Nietzsche sırf gerçek yaşamı istedikleri için girdiler ölüm dünyasına. O kadar ki ters bir etki sonucu bu çılgın dünyada çınlayan şey kurala, düzene ve aktöreye yönelen acılı bir sesleniş oldu. Sonuçları ancak başkaldırı yükünü üzerinden attıkları, başkaldırının gerektirdiği gerilimden kaçıp da zulümün ya da kulluğun rahatlığını seçtikleri andan sonra zararlı ya da özgürlük öldürücü olarak belirdi. İnsan ayaklanışı yüce ve trajik biçimiyle ölüme karşı uzun bir başkaldırış, genelleşmiş ölüm cezasıyla yöneltilen bu koşula karşı kızgın bir suçlamadır yalnız. Yalnız böyle olabilir. Karşılaştığımız bütün durumlarda karşı çıkış, yaratılışta uymazlık ve kapalılık, bir de süreklilik çözümü olan ne varsa ona yönelir her seferinde. Öyleyse gerçekte sonu gelmez bir birlik savı söz konusudur. Ölümün yatsınması, süre ve saydamlık isteği bütün bu yüce ya da çocuksu çılgınlıkların yaylarıdır. Ölümün korkakça ve kişisel bir yatsınması mıdır bu? Bu ayaklanmışlar arasında birçokları isteklerinin düzeyinde kalabilmek için gerekeni ödediklerine göre hayır. Başkaldıran insan yaşamı değil, yaşamın nedenlerini ister. Ölümün getirdiği sonucu yatsır. Hiçbir şey sürekli değilse, hiçbir şey doğrulanmamışsa ölen anlamdan yoksundur. Ölüme karşı savaşmak, yaşamın anlamını istemek, kural ve birlik için çarpışmak anlamına gelir. Doğa ötesi başkaldırının temelinde bulunan kötülüğe karşı çıkma bu bakımdan anlamlıdır. Başkaldırtıcı olan çocuğun acı çekmesi değil, bu acı çekişin doğrulanmamış olmasıdır. acı, sürgünlük, tutukluluk, ne de olsa tıp ya da sağduyu bizi inandırınca kabul ettiğimiz şeylerdir. Başkaldırmışa göre mutluluk anları gibi dünyanın acısının da eksik yanı bir açıklama ilkesi bulunmamasıdır. Kötülüğe karşı ayaklanma her şeyden önce bir birlik isteği olarak kalır. Ölüme yargılıların dünyasının, koşulumuzun ölümcül ışıksızlığının karşısına baş kaldırmış insan bıkmadan, yorulmadan kesin yaşam ve kesin saydamlık gerekliliğini çıkarır. Bilmese de bir aktörenin ya da bir kutsalın ardından koşmaktadır. Baş kaldırı kör de olsa bir çiledir. O zaman baş kaldıran insan kutsala saldırıda bulunsa bile bunu bir yeni tanrı umuduyla yapar. Dinsel deneyimlerin ilk ve en derininin çarpmasıyla sarsılır. Ama düş kırıklığına uğramış bir dinsel deneyim söz konusudur. Baş kaldırının kendisi değildir soylu olan, isteğidir, elde ettiği daha iğrenç bile olsa. Hiç değilse elde ettiği iğrenç şeyi bilmek gerekir. Var olanı tümüyle yatsımayı, salt hayırı tanrılaştırdığı her seferde öldürür. Var olanı körü körüne öldürür. Yaratıcıya duyulan kin, yaratılışa duyulan kin ya da var olana duyulan tam ve kışkırtıcı bir aşk biçimine girebilir. Ama her iki durumda da öldürmeye varır ve baş kaldırı diye adlandırılma hakkını yitirir. İki biçimde de yok sayıcı olunabilir ama her ikisi de saltıkta aşırılık ister. Görünüşe bakılırsa bir ölmek isteyen baş kaldırmışlar vardır, bir de öldürmek isteyen baş kaldırmışlar. Ama aynı şeylerdir bunlar. Bir gerçek yaşam isteğiyle yanıp tutuşurlar, varlıktan yoksun kalmış, o zaman genelleşmiş adaletsizliği, yaralanmış bir adalete yiğit tutmuşlardır. Hoşnutsuzluğun bu derecesinde uz kızgınlık olur. İnsan yüreğinin içgüdüsel başkaldırısının yüzyıllar boyunca yavaş yavaş daha büyük bir bilince doğru yürüdüğü gerçekse, gördüğümüz gibi evrensel öldürmeye, doğa ötesi cinayetle yanıt vermeyi kararlaştırdığı dakikaya dek kör bir gözüpeklik olarak büyüdüğü de gerçektir. Ne olursa olsun doğa ötesi başkaldırının en önemli dakikasını belirttiğini kabul ettiğimiz öyle de olsa saltık yatsımada tamamlanır. Bugün dünya üzerinde parlayan ne başkaldırıdır ne de başkaldırının soyluluğu, yok sayıcılıktır yalnız. Bu yok sayıcılığın kaynaklarının gerçeğini gözden kaçırmadan sonuçlarını belirtmemiz gerekir. İvan, Tanrı var olsa bile insana yapılan adaletsizlik karşısında ona boyun eğmeyecekti. Ama bu adaletsizliğin kafada uzun uzun evrilip çevrilmesi, daha keskin bir alev, var olsan bileyi, var olmaya değmezsine, sonra da yoksuna çevirmiştir. Kurbanlar son cinayet için gerekli gücü ve nedenleri kendilerine gördükleri suçsuzlukta aradılar. Ölümsüzlüklerinden umudu kesmiş, ölüme yargılı olduklarını kesinlikle anlamış insanlar olarak Tanrı'yı öldürmeyi kararlaştırdılar. Çağdaş insanın tragedyasının bugünden sonra başladığını söylemek yanlışsa, bugün bittiğini söylemek de doğru değil. Tam tersine bu öldürme çabası ta ilk çağ sonlarından başlayıp daha son sözlerini de söylememiş bulunan bir dramın en yüksek noktasını belirler. Bu andan sonra insan Tanrı'dan yüz çevirmeye, kendi olanaklarıyla yaşamaya karar verir. İlerleme Sey'den günümüze dek tanrısız kişinin kendi kuralına göre şiddetle yaşadığı kapalı alanı gittikçe genişletmesi olmuştur. Bütün evren düşmüş ve kovulmuş Tanrı'ya karşı bir kale durumuna getirilinceye dek genişletilmiştir yasak alanın sınırları. İnsan baş kaldırıdan sonra kapanıyordu. Seyd'in trajik şatosundan toplama kamplarına dek baş kaldırmışın büyük özgürlüğü cinayetlerinin zindanını kurmaktan başka bir şey değildi. Ama sıkı yönetim gittikçe genelleşiyor, özgürlük isteği herkesi kapsamak istiyor. Öyleyse Tanrı iyiliğinin karşıtı olan tek krallığı, adaletin krallığını kurmak, tanrısal topluluğun yıkıntıları üzerine insan topluluğunu kurmak gerekir. Tanrı'yı öldürmek, sonra da bir kilise kurmak, başkaldırının değişmez ve çelişkin eğilimidir bu. Saltık özgürlük en sonunda bir saltık görevler zindanı, bir ortak çile, kısacası bir tarih olur. Bir başkaldırı yüzyılı olan 19. yüzyıl, herkesin göğsünü yumrukladığı yüzyıla, bir aktör ve adalet yüzyılı olan 20. yüzyıla çıkar böylece. Başkaldırının aktörecisi Chamfort çok önceden dile getirmişti bunu. Nasıl danteladan önce gömlek gerekirse, cömertlikten önce de doğruluk gerekir. Öyleyse kurucuların çetin aktöre kuralları uğruna lüks aktöreden vazgeçilecektir. dünya imparatorluğuna ve evrensel kurala yönelen bu esirmeli çabayı ele almamız gerekiyor şimdi. Başkaldırının her türlü köleliği teperek bütün yaratılışı kendine bağlamaya çalıştığı dakikaya geldik. Başkaldırının her başarısızlığında ortaya politik ve fetihçi bir çözüm çıktığını daha önce de görmüştük. Bundan böyle kazançları içinde bir aktörel yok sayıcılığı, bir de güç istemini benimseyecektir. Başkaldırı gerçekte yalnızca kendi varlığını fethetmek, onu Tanrı karşısında sürdürmek istiyordu. Ama kaynaklarını unutur, sonra ruhsal bir sömürgecilik yasasına uyarak sonsuza dek çoğalan cinayetler içinde dünya imparatorluğuna doğru yol alır. Tanrı'yı kovdu göğünden ama doğa ötesi başkaldırı anlayışı açıkça devrimcilik akımıyla birleşince us dışı özgürlük isteği usu tümüyle insanca bulduğu biricik fetih gücünü bir silah olarak benimseyecektir.
Ayrım sonu.